Kıymetli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'ya Bir Nefes Sıhhat programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli doktorumuz Doçent Doktor Fırat Erdoğan'la birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz,
safalar getirdiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Sefa bulduk.
Hocam, programımıza daha önce Tamer Bey'le yapmış olduğunuz programdan devam edeceğiz ama bin gün, ilk bin gün. Bahsedeceğiz ama onun öncesinde ben tam bu mevsim değişikliğindeki karşılaştığımız hastalıklardan birine, domuz gribine değinmek istiyorum. Domuz gribinin belirtileri nelerdir? Neler yapmamız lazım? Kısaca bilgi alırsak. Buyurun hocam.
Evet, ana konunun dışında böyle bu gündeme ait bir şey söylemiş olmak isteriz. Gerçekten çok başımızı ağrıtan bir mevzu çünkü. İki meseleden dolayı önemli. Bir, niye ise çok aşırı tepki veriyoruz. Yani domuz gribi ismi sevimsiz muhakkak ki ama evet, abartıldığı kadar bir hastalık da değil. Ki siz de dikkat etmişsinizdir. Evvelki senelerde işte domuz gribi salgını başladı, yayılıyor. Aciller, ana baba günü, işte doktoru bulamıyoruz. Hastalar çok sıra bekliyor. Yatanlar oldu, ölenler oldu, kalanlar oldu gibi kesinlikle abartılı. Teorik olarak doğru ama pratikte algısı yanlış olan bir durum idi bu. Evet, teorik olarak doğru. Gripten şu kadar tane adam ölüyor ama bu hayatını kaybeden vatandaşlarımızın tamamı başka bir sebepten dolayı kaybediyor. Grip üzerine eklenen şikayeti oluyor genellikle. Ne oluyor? İşte 80 yaşında kalp yetmezliği olan, kronik akciğer hastalığı olan, oldukça düşkün bir amcamız, teyzemiz. Üstüne bir de bu grip virüsüyle enfekte olduğu zaman bu çok kolay ilerliyor. Solunum yetmezliğine neden oluyor. Cihaza bağlanıyor, ALI mekanik ventilatöre bağlanıyor, yoğun bakımda takip ediliyor. Ancak kısıtlanmış, yıpranmış, bitmiş olan rezerv makine desteğiyle bile olsa hayatiyeti sürdürmeye yetmiyor ve hastamızı kaybediyoruz. Hı hı. Ama burada bu domuz gribi adamı öldürdü demek, evet, doğru mu? Doğru. Ölüme en son bu sebep oldu ama bu iş buraya gelmemeliydi. Ya da bu doğal, zaten kader yani böyle olacaktı ya, hı hı, geliyor mevzu. Domuz gribi normal gripten daha fazla öldüren bir hastalık kesinlikle değildir. Ayrıca şunu da bir gündeme getirmek lazım. Hani inançlarımızdan doğan hassasiyetimiz gereği isminden de tiksiniyoruz zaten ama burada hastalığın veya mikrobun bir kabahati yok. Şimdi mesela H1N1 diye de bilinir piyasada. Bu daha doğru bir tanımlama olurdu belki de. H hemaglutinin ne nöraminidaz kelimelerin ilk harfleridir. Hani tabiri caizse araçların plaka kodları gibidir bu. Evet. İşte H1N1, H2N1, H1N3 diye gider. Bunların ilk fark edilen, ilk tanılandığı hayvan grubunun ismiyle meşhur olmuş, o kadar. Hani aslında tırnak içinde bu bir espridir bile deseniz yeridir. Evet, hı hı, domuzlarda sık enfeksiyon geçiriyormuş ama mesela kuş gribinde çok gördük. Reassortment diye bir işlem, bir olay meydana geliyor. Farklı antijenik özellikler birbirine karışıyor. Normalde sadece kuşlarda hastalık yapabilecek mikrop bir adeta evrim geçirerek, bir dönüşüme tabi olarak insanda da hastalık yapar hale geliyor. Olay bu. Klasik gripten hiç farkı yok. Bildiğiniz grip ama evet, biraz daha şiddetli gidiyor, doğru. Nasıl gidiyor? Özellikle bu seneki bu grip salgını çok enteresan bir şekilde çok fotokopi düzeyinde bir hastada neyse başka hastada da o şeklinde geliyor. 3-4 gün 40 derecelere varan ateş ama özellikle geceleri daha çok ateş yapıyor. Gündüzleri bir nispeten iyi, böyle bir derece kadar düşük seyrediyor. Hı hı. 4. günün sonunda ateş bir anda kırılıyor. Sıfırlanmıyor ama bir kırılıyor. Hani eskiler demiş ya, ilaç alırsan 7 gün sürer, almazsan 1 hafta sürer. Evet, bir haftayı gene dolduruyor hakkı olan süreyi ama son 3 günü genelde daha düşük ateşlerle seyrediyor. Bir müddet sonra da böyle bir ifrazatlı, sekresyonlu, balgamlı bir öksürük, balgam, hırıltı yapıyor. Hı hı. Bu kadar, başka bir şey yaptığı yok aslında. Olması gereken bu hastalıkta sağlıklı bireyler için hiçbir şey yapmak gerekmez. Hmm. Virüs enfeksiyonudur. Asla antibiyotik kullanmayınız. Zerre kadar fayda görmezsiniz. Üstüne bir de ishal, hmm, olursunuz.
Çocuk olsa dahi bir şey yapmıyoruz.
Çocuklarda da iki grubu hariç tutarak bir şey yapmıyoruz. Hmm. 2 yaş altı çocuklar önemli. Bir de özellikli çocuklar. İşte lösemi tedavisi gören, diyaliz tedavisi gören gibi, bir kronik akciğer hastalığı olan, bağışıklık yetmezliği olan çocuklar gibi gruplarda muhakkak ki erken tanı ve tedavi çok önemlidir. Hatta bu çocuklarda tanıyla bile vakit kaybetmeden tedavi verilebilir, hı hı, gerçekten. Ama onun dışında 5 yaşında altta yatan bir hastalığı yok, bir sıkıntısı yok olan bir çocukta ateşli bile olsa, devam etse bile şikayetleri, endişeye mahal yok. Hı hı. Bu domuz gribinin vücutta ilerleyerek ağır zatürreyle, yoğun bakım ihtiyacıyla, ölümle, kalımla sonuçlanma ihtimali emin olun kafanıza taş düşme ihtimalinden daha düşük. Hı hı. Bu şartlarda sokağa çıkmaktan kaçınmıyorsanız kafama taş düşmesin diye, bundan da korkmanızın bir manası yok. Test yapmanızın da manası yok. Ama hani yiğidi öldürdük hakkında yemeyelim. İlaç gerekmiyor genellikle ama piyasada bir tane ilacı var şu anda. Hani ismini zikretmeyeyim. Ama bu ilaçla da çok güzel cevap alıyorsunuz. Hmm. Yani ilaçsız da 4 günde 5 günde çok rahat ve garanti düzelen hastalık, ilaç alınması halinde 1,5-2 günde bütün şikayetleri gidiyor. Çok mu önemli deseniz, ya yeri geliyor işte benim başıma geldi. Geçen hafta bir hastamız yüksek ateşten dolayı havale geçirmiş. Yani bize havaleden sonra geldi ki testleri de ayrıca çok güvenilir değil. Şöyle bir burundan örnek alınarak, sekresyon alınarak yapılıyor. Bu testte işte influenza A, B bakılıyor. Ama böyle kayda değer düzgün çalışan kurumların laboratuvarlarında şöyle bir ibareyle karşılaşıyorsunuz. İnfluenza A'nın negatif çıkması tanıyı ekarte ettirmez. Klinik ile korele bir görüntü varsa tedavi verebilirsiniz diye bir not çıkar. Bu ne demek? Eğer test pozitif çıkarsa çocuk domuz gribi oldu demek. Hı hı. Negatif çıkarsa dikkatli olun. Eğer şikayetler çok uyumlu ise yine domuz gribi düşünüp tedavi verebilirsiniz demek bu. Hı hı. Ve benim bahsettiğim hastada da influenza da negatifti ama başka tedaviler hiç yanıt vermeyen 40 derecelerin üzerinde ateş. Biz işte klinik takdir hakkımızı kullanarak başladık tedaviyi. 3. kaşık yani sabah akşam, ertesi sabah işte ateş bitti bir anda. Evet. Bu kadar da etki ediyor ilaç, onu da söylemek lazım. Ama hani kullandığımız ilaçların bir bedeli var mı? Tabii var. İşte bunu bugün mesela işte ilk 1000 günün ikinci yarısı kısmında paylaşacağız dinleyenlerimizde de. Hı-hı. Hani bir kere gerekli ya da gereksiz bir antibiyotik veya antiviral ajan kullanmak belki tabloyu toptan berbat etmeyecek ama maalesef memleketimizde 10 kutu antibiyotik veya işte antiviral yazılıyorsa, hani bu tamamen benim tahminim, böyle bir şey iddia etmiyoruz ama belki 7-8-9 kutusunu boşuna yazıyoruz gibi geliyor bana.
Evet. Peki şeyi soracağım hocam. Şimdi ilaçtan bahsettiniz. Bu programı dinleyen dinleyicilerimiz, ya aynı belirtiler bizde de var, bu ilaca hemen ulaşabilir miyiz deseler, gitseler eczaneden alabilirler mi, yoksa size mi gelmeleri, yani doktora mı gitmeleri
kim
gerekiyor?
Yok, açıkçası şöyle, bir kere ilacı kesinlikle böyle almalarını tavsiye etmeyiz. Hı hı. Çünkü şu an bu aynı şikayetle gelen 100 çocuğun belki 60-70'inde bu çıkıyor, doğru. Hı. Ama 20-30'unda bakteriyel sinüzit de çıkabiliyor, kulak iltihabı da çıkabiliyor. Bir anda basit nezle olarak yorumlarken siz ağır bir zatüre tablosu da karşınıza gelebiliyor. Hı hı. Yani böyle bir ilacı bir hasta yakınının kendi inisiyatifiyle alması doğru değil. Hı hı. Reçetesiz veriliyor mu bilmiyorum. Yani evet. Antibiyotikler verilmiyor, yani olursa olsun, çok fikrim yok.
Bir doktora gidip doktordan sonra...
Bir, doktora gidilsin, normalde bundan da yetinilmesin. Test de yapılsın diyoruz. Evet. Test de yapılsın ama şu ayrıntı unutulmasın. Pozitiflik her zaman pozitifliktir ama negatif çıkarsa yine hekimin bir takdir hakkı vardır burada.
Hı hı. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Gelelim esas konumuza. Tamer Bey'le yapmış olduğunuz bir programdı. İlk 1000 günün önemi. İlk 1000 gün ve onun öneminden bahsediyordunuz. Onun zannediyorum bir kısmını açıklamıştınız, bir kısmı kalmıştı bu meselenin. İsterseniz bir genel itibariyle bir toparlayalım. Daha sonra evet, tekrar devam etmiş olalım. Buyurun
İnşallah.
Efendim.
Yani bu konu gerçekten çok uzun, çok geniş bir konu. İçinde de birçok alt başlık içeren bir konu. O yüzden bir kısmını zaten ayrıca bir program yapıp konuşmayı da tasarladığımızı belirtmiştik orada da. Hı hı. Ama kabaca şöyle söyleyelim. 1000 gün rakamına nasıl ulaştık? 1000 gün rakamına annenin karnında geçirilen 9 aylık süre. Hı hı. Ya işte yaklaşık bu işte 40 hafta artı 10 gün gibi tasarlarsanız, 40 hafta artı 5 gün gibi tasarlarsanız 280 güne tekabül eder. 2 seneyi gündeme alırsanız işte 2 tane 365 gün. Bu 3 rakamı bir araya getirip topladığınızda 1000 güne ulaşılıyor. Hı hı. Şu an sağlıklı olmak esasında bizim çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümümüz bir dahiliye ya da ortopedi hekimi gibi hasta, vatandaş hasta olur, gelir tedavi eder, kol kırılır, tamir edilir gibi bir şey değil. Bizim için sağlığı korumak da her hekim için önemli ama çocuk sağlığı için özellikle çok önemli.
Evet.
Şimdi sağlığı korumak, elimizdeki çocuklara işte bakıyoruz. 10 yaşında bir çocuğun sağlıklılık halini nasıl devam ettirebilirim? İşte onun aşılarını yaparım, hastalıkları konusunda bilgi veririm, beslenmesini düzenlerim, büyüme gelişmesini değerlendiririm gibi. Biraz daha geri gitmişiz, biraz daha geri gitmişiz. Sonuçta çok şükür vardığımız nokta doğuma da değil, eksi 10. aya kadar da geri gitmişiz. Hani böyle bir Çinli filozofun sözüydü yanlış hatırlamıyorsam. Bir çocuğun eğitimi, bırakın anne karnına düştüğünde başlamayı, annesi doğduğunda başlar. Önce anneyi eğitirsiniz, sonra o çocuğunu eğitir diyor. Bir İslam aleminin sözüydü bu da herhalde, yanlış hatırlamıyor isem. Çocuk işte gelmiş 7-8 yaşa, efendim bu çocuğu nasıl eğitiriz diye getirmişler. Erken mi getirdik falan diye. Yok demiştiniz, çok geç kaldınız. Daha bu çocuk doğmadan gidecektiniz bana. Asıl eğitim o zaman olur ancak ya, diye. Evet. Bu mevzu artık tıbbi uygulaması da bu olmuş diyelim. Ki çok da doğru olmuş. Özellikle bir takım faktörlerin ileri vadede yansımaları çok çok fazla oluyor. Bir ışık kaynağı düşününüz. Parmağınızı önüne koyduğunuzda parmağınız sadece 1 santimlik bir yer işgal ederken ekrandaki yansıma bazen 25 santime varabiliyor. Aradaki mesafeyle ilintili olarak süre uzadıkça. Hı hı. İnsan hayatı da böyle. Işık kaynağına yakın yerde iş yapıyorsanız, işte çocuk doğmuş doğmamış da annesinin karnına yerleşmiş yerleşmemiş ya da çıkmışken, bu zamanlardaki bir hata 70 yıl sonra 20 kat hata gibi değerlendirilebiliyor. Bu dönemde yapılabilecek yanlışlıkların bedeli çok ağır olabiliyor. Burada biz özellikle bir takım şeyleri yapmaktan bahsediyoruz, olumlu cümlelerden, ama aslında bu hep zarar verme fiilini engellemek. Yoksa bıraksanız, bozmasanız, çocuk doğal şeyleriyle yaşasa, doğal şartlarda annesinin karnında gün geçirse, normal doğsa, normal büyüse zaten bir problem olmuyor.
Evet.
Bu ilk 1000 günün bugün konuşuluyor olmasının bir manası var. Maalesef kurcalaya kurcalaya, müdahale ede ede olayı aslından çok saptırdık. Şimdi merkeze nasıl çekerizin dertindeyiz. O yüzden bugün anlatacağımız şeyler, ya bunlar eskiden yoktu, yeni icat çıktı, İşte şu vitamini kullanın diyor doktorlar, eskiden kullanıyor muyduk demesin dinleyenlerimiz. Çünkü eskiden dediğiniz dönemden eski dönemlerde her şey normaldi. Bir eski dönemde, bugünden bir eski dönemde her şey anormale gittiği için şimdi yeni dönemde tekrar o eski halimize dönmeye çalışıyoruz. Yoksa yeni icat bir şey yok. Sadece bozduklarımızın tamiri bu yaptıklarımız. Hı hı. Nelerden bahsetmiştik orada? Özellikle bahsetmek istediğimiz husus, bizim için şu an en çok konuştuğumuz konulardan biri, işte mikrobiyota diye bir konumuz var. Bunu işte geçen sefer de böyle bir vaatte bulunmuştuk, müstakil bir program yapalım diye. Hı hı. Kabaca bağırsakların içindeki faydalı mikroplar diyelim. Bu mikroplar çok çok çok önemseniyor bu ara. Niye önemseniyor? Çünkü bunların çok miktarda nörotransmitter dediğimiz madde salgıladığı gösterilmiş. En basit serotonin hormonu salgılıyor. Serotonin maddesini salgılıyor. Bu serotonin, ismini söylesem bütün dinleyenlerimiz bilecek. Her evde bir kişi kullanıyor çünkü bunu. Antidepresan amaçlı kullanılan ilaçların içinde bulunan maddedir esasında. Hı hı. İçinde bulunan demeyeyim. Onların içinde işte selektif serotonin reuptake inhibitörü bulunur. Ne demek? Serotoninin geri emilimini engelleyerek kandaki serotonin düzeni yüksek tutmaya yarar. Ya bu serotonin senin bağırsaklarını salgılıyor zaten. Sen onu mahvetmezsen eğer. Ne oluyor? İşte bir espri olarak dinlesin dinleyenlerimiz bunu, ama bağırsaklarınızdaki faydalı mikroplarınız bir nevi sizin için antidepresandır. Eğer bu yapıyı bozmazsanız bunların salgıladığı hormonlarla daha keyifli, mutlu, rahat, huzurlu bir hayat yaşarsınız. Peki bunları belirleyen faktörler nedir diye bakmışız. En basitinden bir, normal doğum. Çok ciddi incelemeler yapılmış ve çok kesin sonuçlar bulunmuş. Bir çocuk normal yollardan, annesinin işte rahminden çıkıyor, normal doğum kanalını geçerek geliyor. Ki bu sıralarda bir takım sıvılarla, sekresyonlarla muhatap oluyor. Bunları yutuyor, ediyor vesaire. Doğuyor, çıkıyor. Çıktıktan sonra bakmışlar bu çocuğun bağırsaklarında ne tip faydalı mikroplar var. Sezeryanla çıkıp çıkarken annesinin cildiyle temas eden çocuğa bakmışlar. Alakasız iki tablo. Normal doğarsanız normal bir flora, sezaryanla doğarsanız anormal bir flora. Sonra bakmışlar bir grup çocuk sırf anne sütüyle beslenmiş. Bunlarda Ali Yülala mükemmel bir flora. Yani faydalı bakteri dağılımı, kolonizasyonu, sayısı, dağılımı neyse. Ama hiç anne sütü almayıp sırf mamayla beslenmiş çocuk. Bu da böyle. Hı hı. Üçüncü olarak dışarıdan nelerle bozuyoruz biz bunu diye bakmışlar. En çok antibiyotiklerle bozmuşuz. Verdiğimiz her antibiyotik. Biyo canlı demek, antibiyo işte canlılığı öldüren, yok eden, canlılık karşıtı demek. Evet, biz verdiğimizde mikropları öldürüyoruz, doğru. İşte sinüzit, kulak iltihabı, zatürre, menenjit neyse. Bunu yapan mikrobu kabaca tahmin edip buna yönelik bir antibiyotik veriyoruz. Amaca yönelik atılmış bir kurşun bunu öldürüyor. Ama bir terörist öldürürken de o evin duvarları da zarar geliyor, camları da kırılıyor. Bazen işte masum insanlar da arada zarar görebiliyor, ölebiliyor. Bu da böyle oluyor. Ama burada bazen ve az miktarda değil. Verdiğiniz antibiyotikte faydasız, zararlı, düşman mikropları öldürürken bir yandan faydalı mikropların da hani böyle affedersiniz tırnak içinde anasını ağlatıyorsunuz. Hı hı. Sayıcı azaltıyorsunuz. Kolonizasyonunu bozuyorsunuz. İşte Türkiye'nin nüfus dağılımı, demografik özellikleri bellidir. Şu kadar işte Müslüman, bu kadar gayrimüslim yaşar. Bu kadar Türk, bu kadar Kürt, bu kadar Çerkes yaşar. Bu kadar erkek, bu kadar bayan yaşar. Bunun hepsinin rakamları bellidir. Bunlarla oynadığınız zaman denge bozulur. Bu denge böyle gelmiştir bin yıl boyunca. Bağırsakların içindeki mikropların dağılımı da, cinsi de, sayıları da hepsi uygun şekilde devam ederse en azından bildiğimiz için serotonin gibi birçok maddenin salınımını sağlayan mikropları öldürüp yok ediyorsunuz. Yerine işgalci, yerine böyle vasıfsız, ne idüğü belirsiz göçebeler gelip yerleşiyor. Bunlar da asla faydalı şeyleri sindirmeyi bırakın, faydalı şeyleri salmayı bırakın, zararlı şeyler bile yapıyorlar size. En basiti bu dediğim mikrobiyota ve flora bahsidir. Dışarıdan vereceğimiz zararlar. İşte bunları bir tarafa koyduk. Asıl bugünkü program konumuz bu idi aslında. Ama biz geçen programda yapılması gerekenlerden bahsetmiş idik. Nelerdi yapılması gereken? Bir, işte gebelik öncesi dönemde sağlıklı anne ve sağlıklı babanın çocuk sahibi olma girişimi idi bu. Evet. Bu nasıl olacak? İşte kişisel sağlığınız. Yani senin tiroid hormonun normal düzeylerde mi? Senin kansızlığın var mı? İşte senin zihni fonksiyonların iyi mi? Şu mu şu mu sayıyoruz. Evet, her şey normal. İşte bir anne baba bir araya gelmişler. Zigot oluşmuş. Embriyo oluşmuş. Cenin oluşmuş. Bu anne karnına yerleşmiş. Bu müddetten sonra artık anneden beslenecek. Anne ne kadar iyi durumda? Annenin boyundan, kilosundan tutun da kanındaki selenyumuna, demirine, kansızlığına, tiroid hormon profiline, genel sağlık düzeyine, kalp akciğer sağlığına, her şeyine bakın. Anne çok uygun kalp damar hastalığı sağlığına sahip, akciğerleri çok iyi, çocuk %97 oksijenle besleniyor, mükemmel. Anne de doğuştan kalp hastalığı varmış, üstüne bir de astım eklenmiş, abi ablamız bir de sigara içmiş, çocuk %40 oksijenle besleniyor. Şimdi bu çocuğun normal ve sağlıklı bir tam birey olarak çıkmasını beklememelisiniz. Bu çocuğun beyninde işte 1 trilyon hücre olur, 2 trilyon bilmiyoruz, işte ne çıkarsa bahtınıza oluyor bunun adı. Öncelikli olarak annenin sağlığı ikinci turda tek başına önemli. Artık babanın sağlığını geçtik zaten.
Evet.
Annenin sağlığının devamı bizim için önemli. Mesela işte bizim bir rutin aşılama programımız var. Şu şu şu aşıları yapınız diyoruz. Sonra abartarak bir de grip aşısı yapma derdine düşüyoruz. Sağlıklı çocuklarda bunun yeri bellidir kardeşim. Yapılacak yapılmayacak hastalara bellidir. Ama mesela gebe bayanlarda grip aşısının yapılması ehli şahıslar tarafından öneriliyor. Yani benim şahsi olarak çok bir tecrübem yok. İlgilendiğimiz bir saha değil çünkü. Bu aşı yapılmaz ise annenin geçireceği basit bir grip çocukta ciddi bir enfeksiyona neden olabilir.
Evet.
Çocuğun kaybına kadar gidebilir. Peki bu bilgi, kabul ederiz. Bunu bir tarafa koyarız. Bunun dışında annenin kan demir düzeyi yeterli mi? Annenin D vitamini düzeyi yeterli mi? Bunlar da çok önemli. Bunları da koymalısınız yerine. Ama işte dedim ki bugün konu yapılmaması gerekenler. Bunu yapacağım diye de paranoyak olmanın da bir manası yok. Yani bütün gebelerin ellerinde 8'er 10'ar ayrı çeşit vitamin, mineral, ben şunu da yemeliyim, bunu da, böyle bir şey de yok. Bizim kadın doğumcu işte bir abimize yaptığımız program vardı. Sağlıklı bir bayan gebe kalmış. İşte öğlen yemeğinde yarım ekmek içine 3 tane köfte koyup yanında da ayranla içiyoruz. Hiçbir ihtiyacı olmaz gibi bir cümle söylemiş. Tam hatırlamıyorum ayrıntıyı. Böyle yapıyorsanız problem yok zaten. İlla ki falanca falanca vitaminleri hatta almayın diyoruz üstüne üstlük. Ama böyle iseniz. Sen çocukluğundan beri düzgün beslenmemişsin. İşte yaşın şu an 23 ama kilon 36. Boyun işte 148 santim. İşte hemoglobin düzeyin 10.6. Senin böyle bir şey deme hakkın yok. Sen sana verilen vitaminleri kullanacaksın arkadaş.
Evet.
Ama diğeri de tam tersi. Her şey mükemmelken daha mükemmel olsun. Ben bir avuç daha vitamin içeyim diyorsanız faydası olmadığı garanti de bir zararı da illaki vardır gibi geliyor bize. Kanıtlanmış olmadığı için konuşmamız doğru olmaz. Bütün bunların üzerine işte arkasından gebelik süreci bitiyor. Doğum nasıl doğacak? Normal doğum mu, sezeryan mı? Maalesef memleketin hali perişan. Artık memleketteki siyasi iktidar bu işle ilgilenecek hale gelmiş. Yani ilgilenmesi gereken adamlar, hekimler, hastaneler, Sağlık Bakanlığı, bunlar bitmiş. Kimse bir şey çözememiş çünkü. Benim çalıştığım hastanede %80'e yakın sezeryan oranı. Ki özel hastanelerde bu iyilerden biriyiz muhtemelen. %100'leri de görüyoruz. Birçok maalesef kötü faktör var. Ve bu konu üzerinde konuşmak da mümkün değil. Maalesef konuştuğumuz zaman da ben de evet muhakkak normal doğum olsun taraftarıyım, böyle olsun istiyorum. Ama bazen öyle vakalarla karşılaşıyoruz ki çocuğun normal doğması mümkün değil. Ama annesi kafaya koymuş, ben bu çocuğu normal doğuracağım. Ya arkadaş, buna sen karar veremezsin. Buna hekim karar verir. O da diyor ki hekim ne kadar güvenilir? Evet, sen de haklısın burada. Hekim gerçekten çocuğun menfaatini düşünüyor, annenin menfaatini düşünüyor, kendi menfaatini düşünüyor. Bunu denetleyen bir otorite maalesef yok memleketimizde. Sonra bir anne sırf kendi istedi diye inatla normal doğumu zorluyor. İşte kemik yapı müsait diye çocuk çıkmıyor. İşte 10 dakikada geçilmesi gereken mesafe 45 dakikada geçiliyor. Çocuk oksijensiz kaldı, ömür boyu zihinsel özürlü olarak devam ediyor. Evet. Arkadaş, sezaryen hayat kurtarıcı mükemmel bir operasyondur. hak eden adamlar için. Hı hı. Ama burada maalesef dediğim gibi kimseyi suçlamıyoruz. Hastalar da, hekimler de, otorite de, hastaneler de hepimiz ortak olarak suçluyoruz burada. Hiç böyle bir araya gelip bir ortak karara varamıyoruz. Ya ifrat ya tefrit işimiz, ya illaki sezaryanla doğuracağım diyen, evet, hekimler, ya illaki normal doğuracağım diye direnen ablalar, ama sonuç herkes bunun hesabını verecek, o da belli. Çocuk pratik manada tek kelimeyle özetleyinirseniz emanet. Anne babaya emanet, doktora emanet, hastane emanet, devlete emanet. Herkes iş yaptığı işin karşılığını verecek. Evet. Bu çocuk annenin inadı yüzünden normal doğumla uğraşılmış, serebral palsi olmuş. Ahirette bunun bir hesabı olur. Aynı şekilde doktor kendi konforunu düşünerek normal doğum zorlanabilecekken, yani risk varken döndü geri, onu tartışmıyoruz. Orada dönebilir. Takdir hakkına itirazımız yok kesinlikle. Ama planlanmış sezaryanların bu kadar yüksek oranda olması makul değil bir kere kesinlikle. Planlanmış sezaryen ayın 27'sinde doğum yapacak 2 ay sonra. Ya 2 ay sonra niye normal doğurmuyoruz? Yani normal doğurmayı tasarlayalım. Olmazsa hiç önemli değil. Sezaryen de yapalım.
Evet.
Bu dert değil. Ama biz 2 ay sonra hem de gün seçiliyor. Bilmem yani güler misiniz, ağlar mısınız? Bizim hastanede bazı haftalar bebek odasına bakan arkadaşlar ve ameliyathane ekibi bir yoğun hummalı çalışmaya girer. Neymiş efendim? 11 Kasım 2011 tarihi. Nüfus kağıdı 11-11-11 olacakmış çocuğun diye. O gün 6 odalı bir ameliyathanesi var bizim hastanenin. Büyükçe bir ameliyathanemiz vardır. Bütün odalar bloke edilir. Sezaryen talepleri karşılanabilsin diye. Herkes bekler. 11-11-11'de doğuracağız. Ya bu eşyanın tabiatına aykırı bir şey bir kere. Bir gün erken ya da bir gün geç. Yani bir gün sonra erken bir şey değişmeyecek ama 11-11-11'de doğuracağım diye derde düşüyorsanız bu doktor da bir tuhaftır. Bu anne de bir tuhaftır. Yani akılla bağdaşacak bir şey değil bu ya. Niye? 11-11-11. Şimdi beklenir işte bu sene 2018 bilmiyorum uygun tarih. 9-9-18 olacaktır mesela. 9 Eylül günü sezaryenler kilitlenecektir gene her yerde. Yani bunların ciddi vebal olduğu kanaatindeyiz. Bu iş böyle olmaz. Sezaryen ameliyattır. Gerekirse kimsenin izni almadan yaparsın bu ameliyatı. Ama yaptığınız işte böyle 9-9-18'i tutturacağım diyorsanız kimse de size güvenmez doğal olarak.
Evet.
Arkasından ikinci kısım, işte bizi ilgilendiren kısmına gelmiş idik. Buradan sonra neler yapalım bahsine. Anne sütünün çok önemi var. Gereken vitaminlerin ve desteklerin önemi var. Verilmemesi gereken antibiyotikler var. Ve yapılması gereken takipler var.
İsterseniz burada bir ara verelim hocam. Ben ara vermeden önce şunu da sormak istiyorum.
Buyurun.
Araya kaynamasın tabiri caizse. Bu anlattıklarınıza göre ilk 1000 günün birinci günü o zaman annenin hamile olduğunu anladığı gün mü oluyor?
Den de en aşağı bir ay önce olmuş. Çünkü yaklaşık 4-5. Haftada fark edilir bunlar. Dediğim gibi anneden babadan bir hücre gidecek, birleşecekler. İşte o iki hücreden tek hücre oluşacak. İnsanın tek hücre olduğu gün o gün ama bunun tespiti mümkün değil. Biz fark ettiğimiz olayın 20. günü oluyor minimum. Bilmiyorum daha erken zannetmiyorum.
Yani az önce söylemiş olduğunuz çok güzel bir cümle vardı. Bir çocuğun eğitimi annenin doğumuyla başlar.
Aynen öyle.
Gelmiş oluyoruz.
Yani. İşte bir bebeğin sağlığı annesinin doğduğu günkü sağlığıyla da ilişkili olmuş oluyor.
Evet, şimdi çocuğumuz doğdu ve bundan sonra ne yapmamız gerekiyor? Buyurun.
Şimdi bizde şöyle bir eski söz var. Hipokrat'a atfedilir ama çok da bilinmez. En çok böyle 19. yüzyılda İngiltere'de cerrahlar çok kullanırmış bu kelimeyi. Primum non nocere Latincesi. Türkçesi önce zarar verme. Önce zarar verme şu. Ya arkadaş sen çocuğu bir rahat bırak, bir huzur ver çocuğa. Zarar verme, aman faydan kusur kalsın. Gölge itme bahçeye ihsan istemem diyor çocuk aslında ama biz inatla kurtaracağız seni oğlum, kurtaracağız kızım seni oradan. İşte sezaryanla doğurtuyoruz. Yok o annenin sütü yetmez, biz sana iki tane de inek sütü içirelim. Yani işin sonu gelmiyor maalesef. O yüzden öncelikle zarar vermeme esasını bir kenara koyarak başlamalıyız. Az önce de dedik ya işte mesela işte sezaryen doğumda ısrar edenler ve yapmamakta ısrar edenler diye. Maalesef konu buradan sonra tamamen itidalin sağlanmasının önemi üzerine kurgulanıyor. Çünkü yine ilk bölümde dediğimiz gibi eskiden çok doğal doğar, doğal yaşar, doğal ölürdük. Bu yüzden bilmem ne vitaminine, falanca aşılara, filanca müdahalelere de gerek kalmazdı. Evet biraz az yaşardık. O yıllardaki yaşam süremiz 54 yıldı ortalama. Şimdi 74'e kadar çıktı ama ama neticede yaşantımız çok daha organik insan olarak bulunuyor idik. Şu anda bizim yapılmasını ve yapılmamasını tavsiye ettiğimiz şeyleri sevgili dinleyenlerimiz dinlerken bu nazarla değerlendirsinler istiyoruz. Biz mevcudu değiştirmek derdinde değil, mevcudu aslına çevirmek derdinde olarak bu ilk 1000 gün meselesini anlatmak istiyoruz. Çocuk doğdu. Doğduktan sonra işte çok önemli şey, defalarca konuştuk, anne sütüyle beslenmenin önemi. Anne sütüyle beslenmenin önemi zaten dediğim gibi çok konuştuğumuz için bir daha girmiyoruz bu mevzuya. Birkaç belki ufak tefek önemli mevzu var. Şimdi piyasada reklamı yapılan mamalar var. Bir de bu aralar mama ismi artık insanları iğrendirir hale geldiği için işte devam sütü, formül süt gibi daha ve alışılmadık biraz daha yeni kulağa hoş gelen isimlerle aynı pazarlamalar yapılıyor. Şimdi bakıyorsunuz falanca markanın mamasının üzerinde bağışıklığı şöyle güçlendirir, zekayı böyle geliştirir, işte çocuğun şu şu faaliyetlerini böyle artırır. Bu iddiaların hepsi, yani falanca maddeyi ilave ettiğim için çocuğun bağışıklığını güçlendiriyorum cümlesi, evet doğru. O maddeyi eklediğinizde çocuğun bağışıklığına katkıda bulunur. Peki bu dediklerinin hepsi doğru olsa ve bütün eksikleri, zaafları tamamlanmış olsa, mükemmel mükemmel mükemmel ötesi bir mama üretseniz en kötü anne sütünün ayaklarına erişiyorsunuz ancak.
Evet.
Bu unutulmamalıdır. Bizde sanki anne sütü sadece karın doyurur. İşte bağışıklığı güçlendiren bir takım mamalar var. Zekayı arttıran bir takım mamalar var. Bunları da üzerine veri verelim. Çocuğumuz daha bir güzel olsun. Böyle bir şey yok kesinlikle. Bir çocuğa anne sütü verilir. Sadece anne sütü verilir. Tek başına anne sütü verilir. İhtiyaç hasıl olana kadar. Yine dedim ya, ifrat tevrit, iki tarafta da dehşet gidiyoruz. Hı hı. Bir tarafta bir bahane ile mama verme derdinde olan aileler. Bir tarafta da açlıktan artık zihinsel fonksiyonları etkilenecek çocuğa mama vermem, anne sütüne ısrar edeceğim diyen anneler. Bu işin hele bu artık kolay kısmı, bizim çocuk hekimliğine giriyor kendi bildiğimiz yer. İki kere iki burada hep dört eder. İdeal bir Türk çocuğunun doğum kilosu bellidir. Yaklaşık 3300 gram civarıdır. Kız erkek 100 gram civarında oynar ya da oynamaz. Birçok faktör var belirleyen ama ortalamamız bu. Buradan sonra gerçekten olay tamamen beklentiler üzerine kurulmuş. Kitabın dediği şey şu. Bir çocuk ayda 550 gram ve üzerinde alıyorsa bu asgaridir ama yeterlidir. Yani evet. Ayda 600 gram alan bir çocuğun anne sütüyle sadece 600 gram alıyorsa bir çocuk, bu çocuk normal çocuktur. Normal. Ama biz de hiçbir şeye normaline razı olmayız. Biz her şeyi süperini isteriz çünkü. Bu normal çocuktur. 600 gram alan normal çocukların yanında 800 gram alan normal çocuklar da vardır. 1000 gram alan normal çocuklar da vardır. Sadece anne sütüyle alıyoruz da çok da hoşumuza gidiyor tabii bizim de. 1000 gram alsın, ne güzel olur işte, ne mutlu. Ama komşunun çocuğu anne sütüyle 1000 gram alırken bizimki anne sütüyle 600 gram alıyorsa doğru cevap. Ne mutlu, ikimizin çocuğu da çok normal.
Evet.
Ama pratikte karşılaşma, eğer anne sütüyle 1000 gram alınabiliyorsa bizim çocuk niye 600 alıyor? Olmaz. Biz bunu tamamlayalım. Ne yapalım? Mama verelim. Hep geldiğimiz nokta bu maalesef. Bu doğru değil. Bir çocuk ayda 550-600 gramı tutturuyorsa her ay düzenli olarak. İkinci olarak da belli köşe taşlarında varması gereken yerlere varıyorsa. İşte 3-300-3-500 doğar bir Türk çocuğu. 3 aylıkken 5900 gram, 6 aylıkken 7400 gram, 9 aylıkken 8900 gram, 1 yaşında da takriben 10.000 gram olur. Hı hı. Bölgesel ve cinsiyetlerle 100-200 gram en fazla o kadar oynar, daha fazla değil. Bu noktalarda da varması gereken yere varıyorsa endişe etmenize gerek yoktur. Kesinlikle gerek yoktur. Verdiğiniz mama ile çocuğa ilave zerre miktar bir şey sağlamazsınız. O içinde immüno bilmem neler konmuş, pufalar, efalar falan falan falan konmuş çocuklarda zerre kadar bir zeka fazlalığı, uzun yaşam süresi, daha zerre kadar buna ait kanıt yoktur. Firma bu iddiaları kendisi yapar, malı da kendisi satar. Kerameti kendinden menkuldür yani.
Evet.
Tıbbi olarak bunun hiçbir şey manası yoktur. Ha, ufak bir parantez açalım. Peki bir çocuğa işte bir kere mama versek. Ya bu zehir değil. Çocuğa zarar vermezsiniz. Ama pratikte çok gördüğümüz bir şey. Bilmem hiç tadına baktınız mı, denk geldi mi, bir yerde olabilir, şey yapılabilir. Anne sütü son derece tatsız bir şeydir esasında. Mama ile kıyaslandığında çok tatsız bir şeydir. Çünkü mama firması malını satacak. İçinde glikozu çokça bulundurur. Anne sütüyle beslenebilmek, annenin göğsünden süt emebilmek de ciddi bir başarıdır. Özellikle bu mevsimlerde mesela çocukların burunları sürekli tıkalı, doğru düzgün nefes alamıyorlar. Anne de biraz acemi, işte çocuk da biraz aç gözlü saldırıyor, sürekli istiyor anneden süt emmek. Ama 3-5 uğraşıyor, zaten burnu tıkalı, ağzıyla da emme hareketi yaptığını düşünseniz siz, berbat bir şey. Ama mama için biberonu ağzına tuttuğu anda musluk suyu gibi akıyor neredeyse aşağıya.
Hı hı.
Bir tarafta çok kolay, lezzetli bir sıvı. Bir tarafta bin bir zahmetle gelen tatsız bir sıvı. Eğer çocuk mamayı hiç tanımamışsa anne de gelmiş sütle bir şekilde, ha dünya böyle bir yer deyip gidiyor güzel güzel, zaten çok evet, mutluyuz. Ama bir şekilde o çocuğa dünyada mama gibi çok lezzetli ve beleş bir gıda da olduğunu gösterirseniz, çocuklarda süratle öbür tarafa bir meyil başlıyor.
Evet.
Bu işte de sistem mükemmel kurgulanmıştır. Vücudumuzun her yerinde olduğu gibi. İşte hipofiz diye bir organımız var, salgı bezimiz var. Buradan salınan hormonlar etkisiyle meme dokusundaki hücreler süt üretiyor, depoluyor ve salınmasını sağlıyor. Bu sistem de arz ve talebe göre çalışıyor. Yani üretilen süt mükemmel tüketilmiş ise daha çok üretiliyor. Üretilmeyip bırakılıyor ise maalesef üretim gittikçe azalıyor. Bu da ne oluyor? Ya bir kere mamadan ne olacak canım dediğiniz zaman 2 ay sonra anne sütü sıfırlanmış oluyor. Süre 3 gün 5 gün değil arkadaşlar. Biz 2 sene bir çocuğun annesini emmesini istiyoruz. 2 sene emmesini istiyoruz. Çok pazarlık edecek olsanız, yanlış hatırlamıyorsam Ahkaf suresinde diyor ayet-i kerime, bir çocuğun hakkı 30 aydır annesinden evet. diye. İşte 9 ay anne karnında, 21 ay dışarıda, ama 6 aylık doğmuş bir bebeğin yine 24 ay hakkı olmuş oluyor. Ama gelin biz bu konuda Dünya Sağlık Örgütü'ne uyalım. Onun daha böyle bir uç bir şeyi var. Direkt 2 sene emzirilsin diyor. Evet. Bu işte menfaatimiz var. Yani o yüzden çocuk lehine böyle de yontabiliriz olayı daha çok. Mümkünse 2 sene emsin istiyoruz.
Yani süt kesilme meselesi aslında çocuğun emip emmemesiyle alakalı.
Alakalı. Annenin niyetiyle alakalı. Annenin beslenmesiyle alakalı. Anneyi dışarıdan baskılayan olumlu olumsuz faktörlerle alakalı. Direkt olarak. Çapa Tıp Fakültesi'nin bir çalışması vardı. Bir kitabında yazıyordu. Eski bir çalışma. Şu gösterilmiş. 100 annenin 99,5'u 2 tane bebek emzirecek kadar süt üretebiliyor aslında. 2 bebek, yani 1 bebek de değil yani. O kadar iyi üretiliyor. 1 bebek emzirecek, 1 bebeklik kalıyor daha sonra geride. O yüzden bu anne sütü ve mama mevzuna özellikle önem göstermeliyiz. Anne sütü konusunda özellikle ısrarcı olmalıyız. Her geçen gün, her geçen gün bizim işte yılda bir kere kongre olur. Her kongrede mama firmaları işte en azından oturumların %20'sini bloke etmişlerdir. O sene anne sütünde yeni bir muhteşem madde bulunmuştur. 2 sene sonra mama firmaları biz bunu da başardık, kendi mamamızın içine koyduk diye onun reklamını yaparlar. Ya sizin ulaşacağınız yerden başladık biz zaten hayata. Yani bir mama firması neyin içine ne koysa zirveye geldiğinde anne sütüne ulaşacak zaten. Manası yok.
Evet.
Ha şimdi ikinci noktaya gelelim. Ek gıdalar meselesi vardır bir de burada. Aynı şekilde biz bunu anlatıyoruz. Anne sütü çok önemlidir, çok kutsaldır. 21-24 ay mutlaka almalısınız, almalısınız, almalısınız. Anne diyor ki ondan sonra, hocam benim çocuğum doğdu 3,5 kilo tamam. Şu an 6 aylık evet. Şu an tam 8 kiloyuz. Oo maşallah süper, çok mutluyuz. Ben zaten anne sütüne çok güzel kilo alıyoruz. Biz ek gıda vermek istemiyoruz. Biz böyle devam edeceğiz. Böyle bir şey de yok. Vakti geldiğinde ek gıda da koyulmalıdır. 2 sebepten, 3 sebepten dolayı. Birincisi anne sütünün kalori karşılama oranı ilk 6 ay %100'dür. Yani bir çocuk hiç başka bir şey almasa anne sütüyle ilk 6 ay doyar. 6 ay 9 ay arası %75'tir. 9 ay 12 ay arası %50'ye iner bu oran. Yani çocuk yarı yarıya aç kalır bu manada. Bu bir. İkincisi bu aylar tat duyusunun, tat tomurcuklarının geliştiği aylardır. Eğer çocuk bu aylarda sağlıklı, kaliteli ek gıdalarla tanışıp tatmayı öğrenmezse, lezzeti öğrenmezse, yemek diye bir keyif algısı olmazsa, keyif olmasa niye yiyip uğraşsın? Zaten annesinden alıyordu o kaloriyi o.
Bu ek gıda dediğimiz de yani yemek değil mi hocam? Yemek, çorba tabii, vesaire. Yani mamadan bahsetmiyoruz. Hayır.
Onlar da formül mamadır bizde. Ek gıdayla asla karıştırılmamadır. Ek gıdada asla yeri yoktur. Üçüncü olarak da çocukların bir müddet sonra çiğnemesi, sindirmesi, yutması, yutkunması lazımdır. İlk 15 ay aralıksız anne sütü almış bir çocuk olsa, hiç görmedim böyle bir şey ama 15. ayda ağzına pirinç tanesi koyamazsınız bu çocuğun. Ciğerine kaçırıp zatürre olur zaten direkt.
Evet.
O yüzden bir 6. ay bu aralar biraz daha böyle hani alerji yapmasın diye tek tek başlıyoruz ek gıdaları. Ufak tefek şeyleri belki 5. ayda, ama bu dediğim gibi 5. ay mı 6. ay mı herkes bu konuda görüş beyan edebilir. Daha bir konsensüs yoktur. Benim tercihim de 5. ay. Ama 6. aydan sonra net bir şekilde kahvaltı, çorba, meyve, pekmez, yoğurt gibi şeylerin mutlak surette yenmesi lazım. Bunları vermediğiniz zaman çocuk en basitinden çiğnemeyi, yutmayı, yutkunmayı öğrenemiyor. 5 yaşına gelmiş hala blenderla, rendeyle, rondoyla çocuk beslemeye çalışıyorsunuz. Sonra bir de işte bu dönemde hem yapılacak hem yapılmayacak 2 tane işimiz var. İşte bir, biz 15. günden sonra çocuklara D vitamini, 4. aydan sonra da demir desteği yapmayı yapılması gerektiği kanaatindeyiz. Şimdi bunların ikisi için de maalesef yine mutedil olmak mümkün değil. Yani olmak gerekiyor da iki tarafa da dert anlatamıyoruz. Bir tarafta çocuğu doğar doğmaz piyasada ne kadar vitamin varsa fazlasından verelim. Bir tarafta da ya arkadaş Allah bunu böyle yarattı, biz asla dışarıdan bir şey vermeyelim grubu. Bunların ikisinin de evet haklılık payı var, ama ikisinde aslında vardıkları yer haksızlık oluyor. Çünkü ilave verdiğiniz vitaminler için şunu bilmelisiniz. İşte komşudan çorba tarifi alırken şunu duyabilirsiniz. Efendim işte kimyon koydum, karabiber de koydum, çok güzel oldu. Ben de koyayım kimyonla karabiber, daha güzel olsun. Çocuğumuzu büyütüyoruz. Çocuğa ne verdi doktor? D vitamini verdi. Biz bir de C vitaminiyle selenyum koyalım, daha güzel olsun. Ya niye veriyorsun bunu? Niye? Hocam C vitamini suda erir vitamin. Zaten bir zararı yok. Ya bir zararı yok diye bir adama ilaç verilir mi arkadaş? ilaç gerektiği için, faydalı olduğu için verilir. İşte 20 günlük ateşi 40 dereceye çıkmış, ölüm kalımla pençeleşen bir çocukta inşallah fayda eder diye ne bulduysanız verebilirsiniz. Bunun bir mantığı vardır. Çocukta hiçbir problem yok. Büyüme gelişme çok iyi. Muayenede hiçbir özellik. Biz bir de C vitamini verelim. Yani bir de C vitamini verilmez. Bir de kimyon katılır çorbaya. Çocuğa kimyon katmıyorsanız C vitamini de vermeyin o zaman.
Evet.
İkincisi, Sağlık Bakanlığımız bu konuda sahiden ciddi çalışır. Piyasada yeteri miktarda kolay ulaşılır kaliteli vitamin preparatları var. İşte D vitamini. İhtiyaç D vitamini, D vitamini içeren 3-5 firmanın ilacı var. O iyi bu kötü demiyoruz. Bakanlık ruhsat vermişse biz hepsini kullanırız bunların. Ruhsatını veren adamlar düşünsün hesabını diyoruz. Ama maalesef internet yüzünden 3-5 tane uyanık bir araya gelir. İşte 50-60 tane de anneyi kandırırlarsa işte Amerika'dan içinde bilmem ne katkısı olmayan vitamin getirirler. Bir kere aldığınız ilaçların üzerine bir bakın. Birinci seçenek Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlandırılmış ilaç. İkinci seçenek Tarım Bakanlığı'ndan ruhsatlandırılmış koskoca ilaç değildir, gıda takviyesidir yazısı olan bir şey.
Evet.
Bir şey diyorum, ne olduğunu bilmiyorum çünkü. Bu bir. İkincisi, geçmiş yıllarda biz şu tabloyu yaşadık. Çok meşhur bir gaz ilacımız vardır bizim. İşte bir yerlisi bir de yurt dışından kaçak geleni vardı onun o yıllarda. Yerlisi niyeyse pek işe yaramadığı düşünülür. Diğeri de yerlisi 2 liraya satılırken yurt dışından geleni 30-40 liraya satılırdı. Öyle hatırlıyorum. 10 yıl kadar önceki rakamlardır bunlar. Sonunda bir gün işte Maltepe civarında merdiven altında bir vatandaş baskında yakalandı. Yaptırmış şişeleri içini doldurup satıyor. Denetimi yok, ruhsatı yok, hiçbir şeyi yok. Arkadaş, ilaç eczaneden alınır ve ilaç ruhsatlı şeyin adıdır. Bunlarla karşılaşmak istemiyorsanız bu tip internetteki falanca katkı, filanca muhteşem vitamin işine çok kapılmamak lazım. Ne diyor kitap? Anne sütünde varlığı gösterilememiş tek vitamin D vitaminidir.
Hı hı.
Ve Türkiye'de bayanların işte yüzde şu kadarı, 90 küsürü kansızdır. Bu maalesef bir realite. Hoşumuza gitmiyor ama mal bu, mal bu. İşte eşinize bakın, hanımınıza bakın, işte annenize baba annenize bakın, kız kardeş, herkesin kanı düşük. Bu Türkiye'nin kabahati, yılların kabahati, düzgün beslenmemenin verdiği kabahat, tıbbi bakımların, temel tekniklerin, temel takibin düzgün yapılmamasının kabahati. Evet, 3 nesil önceden başlamış bir kabahat zinciri ceremesini biz mi çekeceğiz? Sonuç bizim elimizde patladı. Şu an annelerin hemoglobin düzeyi, işte kanında yeteri kadar kan var mı, kanslı var mı diye baktığımızda yüzde şu kadarı düşük çıkıyor. Net çalışma yapılmış, diyor ki annenin kan düzeyi normalse bebek 5 puanlık sağlıklı halde, annenin kanı 10'sa 10 puan, 2 ise 2 puan.
Evet.
Çok hani kolaylaştırdım, basitleştirdim olayı ama emin olun bu raddeye geliyor iş. O zaman garantisi olan, tıbbi olarak kitaplarda varlığı gösterilmiş olan çalışmalarla eksikliğinin önemli, tamamlanmasının faydalı olduğu gösterilmiş vitaminleri gebelikte de, doğumda da ve doğum sonrasında çocuklara kullanmalıyız. Ama işte dediğim gibi çorbaya kimyon da katar gibi bir de onu verelim, bir de bunu verelimin hiçbir manası yoktur. Bir taraf bir tarafa çektikçe diğer taraf da diğer tarafa doğru gidiyor. Ortada hiç insan kalmıyor bu sefer. Kaldı ki D vitamini üzerinde ciddi bir konsensüs vardır. Demirle ilgili olarak da şu an genel kanaatimiz 4. aydan sonra demir desteğinin yapılması faydalıdır gibi düşünüyoruz ama benim şahsi gözlemim şu, hani bu konu daha konuşulacak. Yani hı hı. Daha bir noktaya var. Bu normal bir şey. Yani bir fikir ilk çıktığı gün mükemmel çıkmıyor. Yıllar içinde denenerek biraz daha yukarı aşağı kayıyor.
Evet.
Şu anki uygulamamız, ben Sağlık Bakanlığı'nın yaptığını aynen uyuyorum. 4. ayda işte şu kadar 2 miligram kilogram doz hesabıyla profilaktik demir tedavisi başlıyorum.
Hı hı.
Bazı meslektaşlarımız var 6 aylıkken başlıyor. Evet, onun da bir haklılık payı var. Çocuğa ek gıda verdiğimiz dönem midesi bulanıyor, kusuyor, ediyor, zorlanıyor. O da doğru. Bazı arkadaşlar diyor ki ben annenin kan düzeyini sorguladım. Doğumda kanı çok iyiymiş. Doğum öncesinde hiç demir ilacına ihtiyacı olmamış. Doğum sonrasında beslenmesi çok güzel, dikkat ediyor. Ben hiç vermek istemiyorum diyen arkadaşlar da var. Bu konu dediğim gibi 3 yolda vardır. 3'ü de tercih edilebilir. Ben bunu tercih ettim. En çok verme grubunu tercih ettim ama diğer arkadaşların görüşlerine de saygı duymamız gerekiyor. Belki 10 yıl sonra biz de o tarafa geçebileceğiz. Tıp böyle bir şeydir ama yani kesinleştirilmiş bir şey diyemezsiniz. Şu anki görüntü D vitamini ve demir kullanmak gereklidir. Abartmaya da gerek yoktur. Şimdi programın sonuna geldik.
Evet,
anladığım
hocam.
Kadarıyla böyle bir saatinize bakmaya başladınız.
Yani şimdi yapılması gerekenleri anlattınız. Arzu ediyordum ki yapılmaması gereken durumları da anlatalım diye ama.
Ha, aslında şöyle oldu Sami Hocam. Biz arada yapılması, yani konu başlıklarını bölmüş gibi olduk. Yani
evet.
Anne sütü verelim, mama da vermeyelim. Hı hı. Demir ve D vitamini verelim ama hı hı. abartıp fazladan da vermeyelim demiş gibi olduk arada. Hı hı. Bir müsaade ederseniz 3-5 cümleyle de aşıları buyurun sadece efendim. Başlık olarak söyleyelim. Buyurun. Çünkü bu da çok sıkıntılı bir konu. Şimdi normalde bir uygulanan aşı programımız var bizim. Rutin bağışıklama programı denir. Her ülkenin kendi programı vardır. Şimdi bazen bir hasta yakınıyla bir şey konuşurken efendim bu aşı İngiltere'de yapılıyor mu diye soruyor. Ya da Amerika'da bu aşı yapılıyormuş siz niye yapmıyorsunuz diye soruyor. Bu soruyu soramazsınız. Aşı konusu yöreseldir. Artı o mikrobun alt gruplarına göre bile değişir. Bazı aşılar Türkiye'de %30 başarılıyken Amerika'da %80, Afrika'da %10 başarılı olabilmektedir. O yüzden her ülkenin kendi aşı takvimi vardır ve herkes bu takvime uymalıdır ve saygı göstermelidir. Hı hı. Falanca ülke bizden gelişmiş ona uyalım dediğin zaman ölürsünüz arada zaten manası yoktur. O kıtada o hastalık hiç görülmüyordur adam da aşısını yapmıyordur doğal olarak. Yoksa Brezilya'da işte sarı humma aşısı yapılıyor biz de yapalım efendim. Sarı humma bizde yok ki şu an neyini yapacağız? İşte insanlar koleradan ölüyor kolera aşısı bulup yapalım. Yok ki niye yapacağız manası yok bunların. Bu aşı programları genelde devlet tarafından rutin ve ücretsiz olarak yapılan, zorunlu olarak yapılması tavsiye edilen, aileler yaptırmak istemediklerinde istemiyorum yazılı imzalı evrak alınarak yapılan şeyler demektir. Bu son 10 yılda maalesef bir olumlu bir olumsuz gelişme oldu. Olumlu gelişme yeni aşılar eklendi takvime. Herkes istifade edebildi. Bir takım hastalıkların beli kırıldı. Güzel oldu. Ama galiba eklerken biraz da öteye geçildi gibi geliyor bana. Yani 10 yılda rutin yapılan aşı 8-10 taneden 20 küsüre çıkmışsa bir de bunun üzerine isteğe bağlı özel aşı anne babaya bilgi ver isterse yapsın grubu aşılar da bir anda 10-15'e çıkmışken yine dediğim gibi ifrat tefrit biz yine arada kaldık maalesef. Yani her bulduğumuz aşıyı yapmak zorunda değiliz. Dünya üzerinde her yeni icat edilen aşıyı biz uygulamak zorunda değiliz. Risk gruplarının analizini güzel yapmalıyız. Birçok sebepten dolayı en basitini düşününüz. Biz sınırsız bir sağlık bütçesi kullanmıyoruz. Devletimiz sağ olsun son 10 yıldır 15 yıldır sağlığa zaten epeyce artarak giden miktarlarda rakamlar ayırıyor. Bu çok güzel bir şey. Yani devlet bunun için var zaten. Ama neticede bu sınırsız bir bütçe değil. Evet. Eğer bunun içinde işte aşının bir payı var, ilacın bir payı var, personel giderinin bir payı var, yeni inşaatların bir payı var, tıbbi gelişmelerin bir payı var. Siz bir payı genişlettiğinizde insanlara iyilik ediyor değilsiniz. Pasta büyümüyor. Aynı pastadan sen bu payı arttırdığında senin yaşlıların daha çok ölecekse, kanser hastaların daha çok ölecekse, köylere mezralara ulaştıramayacağın sağlık hizmetleri olacaksa bununla iyilik yapmış gibi olmazsın. Sadece bir takım sektörleri zengin etmiş gibi olursun. Evet. O yüzden bu işin planlamasının iyi yapılması gerektiğini ve bu tip tartışmaların sadece ehil ortamlarda hani sıkça gündeme gelir ya bir dini konu hakkında polemiğe açıksa eğer işte bir sosyolog çıkar işte bir ilahiyat hocası çıkar bir de sivri akıllı bir ilahiyat hocası çıkar. Bunlar halkın gözünün önünde affedersiniz horoz dövüş gibi birbirine girerler. İnsanlar aklı karışır ve kalır. Bunun yeri burası değildir. Bu mecliste tartışılmamalıdır. Aşıların da işte ekstra aşıları ekleyelim mi? Yaptığımız bütün aşılar gerekli mi? Aşıların yan etkisi nedir? Ne olmalıdır? Geniş katılımlı toplantılarla sağlık profesyonellerinin tartışması. Hı hı. Ortaya çıkan kararda da Sağlık Bakanlığı'nın mutedil bir şekilde karar vererek uygulaması gerekmektedir. İki tarafa da çekmenin doğru olmadığı kanaatindeyim ben.
Bir de halka anlaşılabilir bir dille anlatılması belki de karardan sonra.
Bir anlatılması, iki halka siz güven oluşturun yeter. Halk sizin doğru yaptığınıza güvenirse zaten anlamasa da uyar dediğinize. Hı. Ama güven oluşmuyor ki işte bir vatandaş çıkıyor diyor ki herkese grip aşısı yapacağız. Öbürü de çıkıyor diyor ki grip aşısı içinde bilmem ne var kimse yaptırmasın. İkiniz de yanlış söylüyorsunuz. İkiniz de menfaati var o yüzden yalan söylüyorsunuz. Hı. Grip aşısı belli bir grup insan için üretilmiş bir aşıdır. Evet. Grip aşısı lösemi, diyaliz tedavisi gören işte doğuştan kalbi delik olan falan çocuklar için artı 65 üstü kontrolsüz diyabeti olan kronik akciğer hastalığı olan amcalar teyzeler için çok faydalıdır. Mutlaka yapılmalıdır. Ama 30 yaşındaki adama da illa grip aşısı yapmanın da hiçbir manası yoktur. Evet. Herkes kendi menfaatini inecek onu. Yani grip aşısı iyidir diyene de gülmek lazım. Değildir diyene de. Grip aşısı bir ilaçtır bir kere. İlaç magazin basınında bir tane gazeteciyle baş başa muhabbet ederek konuşulacak bir konu değildir. Evet. Bunların hepsinin kitapta karşılığı var.
Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam. Rica ediyoruz. Çok sağ olun. Kıymetli bilgilendirmelerde bulundunuz. Kıymetli dostlar, Erkam Radyo'da Bir Nefes Sıhhat programındaydık. İlk 1000 günü konuştuk. Doğumdan önceki süreci ve doğumdan sonraki sürecin nasıl işlemesi gerektiğini konuştuk. Yapılması gerekenler ve yapılmaması gerekenleri konuştuk. Tabii bu programımız çok güzel bir sözün etrafında oluştu. O sözü de hatırlatarak buyurun. Programı sonlandırmak istiyorum. bir çocuğun eğitimi annesinin doğumuyla başlar dedik.
Sağlığı da öyledir dedik sonra.
Peki, çok teşekkür ediyoruz tekrar. Allah'a emanet olun. Sağlıklı günler diliyoruz efendim. Hoşça kalın.